Ayrım 42. Muson Yağmurları. Wilbur Smith. Sayfa 487. Namaz kılındıktan sonra El Malik Molla'ya sağ yanındaki yastığa oturmasını işaret etti. Geldiğim zaman El Amhara'yı kumsalda gördüm dedi. Benim yokluğumda neler yaptığını anlatsanıza. Demir hindi ağacı gibi güçleniyor ve boy atıyor. Daha şimdiden mükemmel bir binici. Ayrıca işlek bir zekası var. Çok da hazır cevap, bazen fazlasıyla. Büyüklerine ve üstlerine karşı saygısız davranma eğilimi var. Eleştirilere ve disipline katlanamıyor. Öfkelendiği ya da engellendiği zaman ettiği küfürler ise bir denizcinin bile yüzünü kızartır. El Malik kahve fincanının arkasında gülümsedi. Duydukları kafir oğlundan daha da fazla hoşlanmasına yol açıyordu. İleride gerçek bir lider olacaktı. El Allah'ıma devam etti. Artık ergenliğe de ulaştı. Ben Abram tarafından usulüyle sünnet edildi. İslam'ı kabul etme zamanı gelince hazır olacaktır. Bu iyi dedi prens. Siz şimdi şunu söyleyin. Öğrettikleriniz onda o yönde bir gelişmeye yol açtı mı? Şimdilerde dilimizi gerçek bir Arap gibi konuşuyor. Kur'an'ın birçok uzun bölümünü de ezbere okuyabiliyor. El Allah'ıma öyle demekle beraber rahatsız görünüyordu. El Malik ısrar etti. Dinimizi kabul etmeye eğilimi var mı? Aksi halde kehanet gerçekleşmeyecektir. Hiç kimsenin Müslüman olmaya mecbur edilemeyeceğini bizzat Peygamberimiz söylemişti. Bunu kendi seçtiği yoldan ve kendi seçtiği zaman yapacaktır. Demek cevabınız hayır. Tartışmaya bayılıyor. Bazen Kur'an'ı tek ezberleme nedeninin benimle daha etkin biçimde tartışabilmek olduğunu düşünüyorum. Ulusunun diniyle gurur duyuyor. Günün birinde dedesi ve babası gibi St. George ve Kutsal Kase Şövalyeliği dediği bir Hristiyan tarikatına katılacağını söyleyerek övünüyor. El Malik Allah'ın iradesini sorgulamak bize düşmez dedi. Allah büyüktür, El Allah'ıma devam etti. Ama çocuk hakkında söyleyeceklerim bundan ibaret değil. Zanzibar'daki İngiliz konsolosu tarafından onunla ilgili bir kovuşturma yaptırıldı. El Malik merakla öne eğildi. İyi de Zanzibar'daki konsolosun bir yıl önce bir cinayete kurban gittiğini sanıyordum. Öldürülen Gray adındaki adamdı. İngilizler o zamandan beri onun yerine bir başkasını yolladılar. Anlıyorum. Bu yeni adamın yaptırdığı kovuşturma nasıl bir yön tutturuyor? Çocuğu tüm ayrıntılarıyla tarif ediyordu. Yaşını, saçlarının rengini. El Amhara'nın El Avuf tarafından esir edilip köle olarak satıldığını, sonra da ekselansları tarafından satın alındığını da biliyor. Ona El Amhara adını verdiğimizden bile haberdar. Bütün bunları nasıl öğrenmiş? El Malik kaygılı görünüyordu. Orasını bilmiyorum. Ama ben Abram bana çocuğun soyu sopu hakkında çok şey anlattı. Frankler onu El Avuf'un üstünde esir ettikleri zaman El Amhara'nın ağabeyiyle tanışmış ve onunla konuşmuş. Prens başını salladı. Doktor çocuk hakkında ne biliyor? Ailesi soyduymuş. İngiltere kralına yakın bir aile. El Amhara'nın ağabeyi genç yaşına rağmen müthiş bir savaşçı ve denizciymiş. Küçük kardeşlerini bulup kurtarmak için kutsal bir yemin etmiş. Zanzibar'daki kovuşturmanın arkasında belki de bu aile var. Bunu kesin olarak bilmiyoruz ama soruları görmezlikten gelmemek doğru olur. El Malik bütün bunları bir süre düşündü. İngilizlerin kendileri köle satın alırlar ve köle sahibidirler. Başkalarında aynı uygulamaya nasıl itiraz edebilirler? Bizi iradelerine boyun eğdirmek için ne yapabilirler ki? Ülkeleri çok uzaklarda, dünyanın öbür ucunda. Bize karşı bir ordu gönderemezler. Ben Abram, Franklerin kalleşçe savaş yöntemleri olduğunu söylüyor. Silahlı ticaret gemilerinin kaptanlarına, düşmanlarına karşı fermanlar sunuyorlar. Bu adamlar köpek balıklarından, barraküdalardan farksızlar. Sırf yağmalamak için saldırıyorlar. İngiltere kralı bize bir tek çocuk uğruna savaş ilan eder mi? Ben Abram bunu yapabileceğinden korkuyor. Sadece çocuk yüzünden de değil. Gemilerini bizim sularımıza yollamak ve Ummanlıların topraklarıyla zenginliklerini ele geçirmek için bahane arıyorlar. El Malik bu söylediklerinizi düşüneceğim diyerek Molla'yı başından savdı. El Allah'ıma giderken arkasından ekledi. Yarın öğle namazından sonra ben Abram'la oğlanı buraya getirin. Dorian görüşmesine heyecandan kalbi çarparak geldi. Prensle ilk karşılaşmasında böylesine kuşkular duymamıştı. El Malik o sırada onun için sadece başka bir Müslüman, bir düşman ve imansız bir reisti. Ancak El Allah'ıma ve Ben Abram tarafından eğitilmek ona çok şey öğretmişti. Şimdi prensin soy kütüğünün İngiltere kralınınki kadar geçmişlere uzandığını, bir denizci ve bir savaşçı olarak maceralarını, tebaasının ona duydukları sevgi ve saygıyla karışık hayranlığı biliyordu. Buna ek olarak Dorian'ı İngiltere ile Hristiyanlığa bağlayan manevi göbek bağı zamanla büyük mesafelerin etkisiyle çözülmekte ve aşılmaktaydı. Şu son günlerde kendi dilini konuşma fırsatını hiç bulamıyordu. Arapça düşünüyor, en basit düşünceler için bile gerekli İngilizce kelimeleri bulmakta güçlük çekiyordu. Ailesiyle ilgili anıları da solmaya yüz tutmuştu. Ağabeyi Tom'u ancak arada sırada düşünüyordu. Lamu'dan kaçma fikrini çoktan terk etmişti. Adadaki durumunu artık esaret olarak nitelemiyordu. Arap dünyası ve Arap düşünce biçimi tarafından yavaş yavaş özümsenmekteydi. Şimdi prensle tekrar karşılaşınca huşu ve saygının pençesindeydi. Taraçanın mercan taşlarının üstünde El Malik'in karşısında yere diz çökerken prensin selamına karşılık veriş tarzından dolayı duyduğu şaşkınlık ve sevinçten kalbi daha bir hızlı atıyordu. El Malik, gel yanıma otur oğlum, seninle konuşacak çok şeyimiz var demişti. Bu görkemli ve etkili adam bunca tanığın karşısında oğlu olduğunu bir kez daha vurgulamıştı. Dorian gurur, hemen arkasından da suçluluk duydu. Gerçek babası hayal meyal gözlerinin önünde canlanmıştı. Ne var ki Halin çehresi belleğinden gitgide silinmekteydi. Gerçek babama daima sadık kalacağım diye kendi kendine söz vermekle beraber El Malik'in davetine hemen ve sevinerek uydu. Benim yokluğumda bir erkek olmuşsun. El Malik onu dikkatle inceliyordu. Dorian, evet efendimiz diye karşılık verdi ve Allah'ın lütfuyla diyecekken kendini zor tuttu. Evet görebiliyorum. Dorian'ın kanzusunun altındaki genç kaslar ve geniş omuzlar El Malik'in dikkatinden kaçmamıştı. Devam etti. Dolayısıyla da çocuk adını terk edip bir erkek adını alman uygun düşer. Bugünden itibaren adın El Salil olacak. El Allama ile Ben Abram, Allah isterse dediler. Prensin koruması altındakilere bahşettiği onurdan dolayı ikisi de seviniyor ve gurur duyuyorlardı. Bu aslında onları da onurlandırıyordu. Çünkü prensin çocuk için seçtiği ad çekilmiş kılıç anlamına geliyordu. Dorian, ihsanınız karanlık geceden sonra güneşin doğması gibi diye karşılık verdi. El Allama'da seçilen kelimeleri ve söylenirkenki ses tonunu başının hareketiyle onayladı. Kendi emir erinin olması da gerekir. El Malik ellerini çırpınca genç bir adam geniş adımlarla taraçaya çıktı. Dorian'dan belki 15 yaş büyüktü, 30'una yakın görünüyordu ve gerek giyimi gerekse genel görünümü açısından bir savaşçıya benziyordu. Belinde kıvrık bir pala, omuzunda da yuvarlak bir tunç kalkan taşıyordu. Prens ona, ''Bu gencin adı Batula'' dedi, ''Sana bağlılık yemin edecek.'' Batula Dorian'a yaklaşarak önünde yere diz çöktü. Net ve güçlü bir sesle, ''Bugünden itibaren benim efendimsin'' dedi. ''Senin düşmanların benim de düşmanlarım. Her nereye atını sürersen mızrağınla kalkanını taşıyacağım.'' Dorian bu bağlılık yeminini kabul ettiğini anlatan bir hareketle elini Batuula'nın omuzuna dayadı. İki genç adam birbirlerinin yüzüne baktılar. Dorian Batuula'dan içgüdüsel olarak hoşlanmıştı. Batuula belki yakışıklı değildi ama dürüst, anlamlı, ablak bir yüzü, iri bir kemerli burnu vardı. Gülümsediği zaman dişlerinin düzgün ve bembeyaz olduğu görülüyordu. Gür siyah saçlarını kalın bir örgü halinde bir omzunun üstünde taşıyordu. El Malik, Batula mızrak kullanmada kendini kanıtlamış bir savaşçıdır dedi. Sana öğretebileceği çok şey var El Salil. Mızrak gerçek Arap atlısının silahıydı. Dorian adayların talim anındaki uygulamalarını seyretmiş, hedefe yapılan saldırılarda mızrak uçlarının çelik ışıltısına hayranlık duymuştu. Dorian iyi bir öğrenci olacağım diye söz verdi. El Malik Batula'ya gidebileceğini işaret ettikten sonra Dorian'a pek yakında kuzeye yeni bir yolculuk yapacağım diye açıkladı. Issız çölleri aşarak Mekke'ye gideceğim ve sen de benimle geleceksin oğlum. Beni seçmenizden gurur duyuyorum efendimiz. Dorian'ı yolladıktan sonra El Malik El Allama ile Ben Abram'a döndü. Zanzibar'daki sultana, oradaki İngiliz konsolosuna iletilmek üzere bir mesaj yollayacaksınız. Prens kelimelerini toparlamak için kısa bir ara verdikten sonra devam etti. Prens El Malik'in gerçekten de El Amhara'yı El Avuf'tan satın aldığını söyleyin. Çocuğu korumasına almak ve onu kötülüklerden korumak için bunu yapmış. Ne çare ki El Malik'in onu korumak için bu kadar uğraş vermesine karşın El Amhara'nın vebaya yakalandığını ve bir yıl önce öldüğünü söyleyin. burada Lamu adasında gömülüyü müşteyin. Ona El Malik'in böyle dediğini anlatın. El Allah'ıma başını eğdi. Siz nasıl emredersiniz efendimiz? Bu dahiyane çözüm onu çok etkilemişti. El Malik, El Amhara öldü diye devam etti. Mezarlığı onun adını taşıyan bir mezar taşı dikeceksiniz. El Amhara öldü ama El Salil yaşıyor. Allah öyle emretti. El Allah'ıma emri böylece onaylamış oldu. El Malik devam etti. Oğlanı beraberimde çöle götüreceğim ve onu gizlemek için sağırlara bırakacağım. Orada kumların arasında savaşçılığı öğrenecek. Frankler de bir zaman sonra onun var olduğunu bile unutacaklar. Bu çok akıllıca bir karar. El Salil benim için bir oğul olmaktan da öte bir şey. O benim yaşayan tılsımım. Onu asla Franklere iade etmeyeceğim. Prens yumuşak fakat kararlı bir sesle konuşmuştu. Svallov boğazdan kuzeye yönelerek Zanzibar'a doğru yol almaya başladı. Demirleme yerinde kara yelkenli dört gemi ve çok sayıda Arap dovu vardı. Tom Courtney gemileri dikkatle gözden geçirdi. Kuzey yarım küresinin en büyük tüccar uluslarından bazılarının bayrağını taşıyan gemilerin içinde Portekiz ve İspanyol gemileri çoğunluktaydı. Tom ferahlayarak aralarında bir tek Fransız gemisi yok Bay Tyler diye bildirdi. Tarafsız bir limanı düşmanın gemileriyle paylaşmanın yol açacağı güçlükler hiç hoş olmayacaktı. Ned, hayır yok ama Doğu Hindistan şirketinin en az bir gemisi var diye belirtti. Şirketin görkemini yansıtan Okyanus Prensesi yüksek gemiyi işaret etti. Onlar bizi Fransızlardan bile daha soğuk karşılayacaklardır. Tom kayıtsızca sırıttı. Onlar umurumda bile değil. İngiltere mahkemeleri dışında bize bir şey yapamazlar. Oraya da uzunca bir süre dönmeyeceğiz. Delikanlı kendi kendine fısıldadı. Beni zincirleyip götürmedikleri sürece oraya dönmem. Bayraksız olan kendi kolombirine baktı. Hangi ulustan olduğunu ilan etmek istememişti. Demir atar atmaz yeni konsolosu ziyaret etmek için karaya çıkacağım. Uzun yolculuklarına Ümit Burnu'nda ara verdikleri zaman Table Koyun'da başka bir İngiliz gemisinin kaptanıyla görüşmüştü. Kaptan ona Zanzibar'daki konsolosluk görevine Gray'den sonra yeni birinin atandığını söylemişti. Gray'in öldürülmesinden sonra ateş sahilinde konsolosluk işlerini yerine getirmesi ve tabii bu denizlerde John şirketinin çıkarlarını gözetmesi için Bombay'dan genç bir memuru yollamışlar dedi. Tom adı neymiş diye sordu. Hatırlamıyorum, onunla tanışmadım ama kendini fazla önemseyen somurtkan ve zor biri olduğunu söylüyorlar. Ned Swallow'u koya sokarken Tom çevreyi seyrediyordu. Demir attıkları su o kadar berraktı ki rengarenk balıkların karinanın dört kulaç derininde mercan kayalarının arasına girip çıktıklarını görebiliyordu. Uzun kayık suya indirilir indirilmez Tom, Aboli'yi de yanıma alacağım dedi. İki gemici eski Portekiz kalesinin duvarlarının altındaki taş rıhtıma çıktılar ve dar sokaklara saptılar. Sıcak ve pis kokulu kalabalık Tom'a o kadar tanıdık gelmişti ki burada karaya çıkmasının üzerinden 2 yıl geçtiğine inanası gelmiyordu. Arap liman müdüründen yolu sorduklarında bu kişi ''Hayır hayır'' dedi. ''Yeni konsolosluk artık Gray Efendi'nin kent içindeki eski evinde değil. Size yolu göstermesi için yanınıza bir çocuk vereceğim.'' Franklerin canını sıkarak sadaka koparmaya çalışan kirli çocuklardan birini çağırdı. ''Bu iblisin piçi sizi oraya götürür.'' dedi. ''Sakın ona fazla bahşiş vermeyin.'' Çocuk önlerinde zıplar gibi yürüyerek onları dar sokaklar ve derme çatma binalar labirentinden palmiyelerin arasına çıkardı. Sonuncu gece kondurun ötesindeki kumlu yolu 1 mil kadar izledikten sonra yüksek duvarların arkasındaki büyük bir villanın önüne geldiler. Ev eski gözükmekle beraber dış duvar yakın tarihte onarılmış ve sönmüş kireçle boyanmıştı. Duvarın tepesinden bakılınca görülen büyük evin damı palmiye dallarıyla örülmüştü. Kapıda 2 pirinç levha göze çarpıyordu. Bir tanesine majestelerinin konsolosluğu kelimeleri yazılmıştı. Bunun altındakinde ise şirketin şahlanmış aslanlarından oluşan amblemi ve Hindistan'da, Hindi Çin'de ve Doğu Hint adalarında ticaret yapan İngiliz tüccarlarının Birleşik Şirket Ofisi yazısı göze çarpıyordu. Bahçe duvarındaki çanı çalması üzerine gelen uşağı Tom, efendisine verilmek üzere bir not verdi. Adam birkaç dakika sonra geri döndü. Tom Aboli'ye avluda beklemesini söyleyerek uşağı izledi. Ana bina bahçelerle fıskiyeli havuzların etrafında inşa edilmiş doğu stilinde bir yapıydı. Tavanlar yüksek fakat odalar az mobilyalıydı. Bununla birlikte uşağın Tom'u geçirdiği odalarda tropikal çiçeklerle dolu vazolar vardı. Ve bu çiçek kompozisyonlarıyla fazla sade ahşap mobilyaların üstündeki yastık düzenlemeleri bir kadın elinin varlığına işaret ediyordu. Uşak sonunda Tom'u taş zeminli ve duvarları kitap raflarıyla kaplı büyük bir odaya aldı. ''Lütfen burada bekleyin efendi. Patron birazdan gelecek.'' Yalnız kalan Tom ağır ağır dönen pervaneye ve iple manivela düzeneğine baka kaldı. Bunun bağlı olduğu bir ip duvardaki bir delikten geçiyor, öte taraftaki bir köle de pervanenin sürekli dönmesi için o ipi ritmik şekilde çekiyordu. Tom odanın ortasındaki yazı masasına yürüdü. Bir tüy kalemle hokkaya ve askeri bir düzene göre istiflenmiş kırmızı kurdeleyle bağlı belge destelerine baktı. Sonra masaya arkasını dönerek kitap rafları boyunca yürüdü ve bunların içeriğine dayanarak görmeye geldiği adamın karakterini tahmin etmeye çalıştı. Raflar ağır klasörler ve sırtına şirketin amblemi basılmış ciltli raporlarla doluydu. Göz önünde kişisel olarak nitelenebilecek hiçbir şey yoktu. Odanın da ruhsuz bir havası vardı. İç avluya bakan taraçanın taşlarının üstünde bir ayak sesi duyması üzerine Tom irkildi. Dönüp bakınca kapı aralığında uzun boylu ve ince yapılı bir erkeğin belirdiğini gördü. Parlak tropikal güneşi arkasına vurduğu için Tom onu hemen tanımadı. Konsolos durdu ve gözlerinin dışarıdaki parlak güneşten sonra odanın loşluğuna alışmasını bekledi. Üstünde beyaz dantel yakalı sade bir siyah şayak kostüm vardı. Konsolos daha sonra odaya girdi ve geniş kenarlı siyah şapkayı başından çıkardı. Böylece Tom ilk kez adamın yüzünü gördü. Bir an öylesine büyük bir şaşkınlık duydu ki ne kımıldayabildi ne de konuşabildi. Sonra gülerek konsolosa doğru bir adım attı. ''Guy, gerçekten sen misin?'' İkiz kardeşini kucaklamak için içtenlik dolu bir hareketle kollarını iki yana açtı. Guy Courtney'in de en az kardeşi kadar şaşırdığı belli oluyordu. Yüzünden çelişkili duygular belirip kayboldu. Bir anda yüz çizgileri katılaştı ve soğuk bir anlama büründü. Kardeşinin kollarının arasından uzaklaşarak, ''Gelenin sen olduğun konusunda bir fikrim yoktu Thomas. Pusulanı farklı bir adla imzalamışsın.'' dedi. Tom, konsolosun sen olduğun konusunda benim de hiçbir fikrim yoktu diye karşılık verdi. Kardeşine uzanmış kolları yanlarına düştü. Sahte bir ad kullanması suçlamasını duymazlıktan geldi. Garip bir rastlantı sonucu William'ın öldürülmesine ilişkin bir tutuklama kararının ondan önce Zanzibar'a ulaşmış olması olasılığına karşı burada kendi adını kullanmamayı daha akıllıca bulmuştu. Böyle bir şeyin olup olmadığını anlamak için Guy'ın yüzünü inceledi ve onu adalete karşı koruması için ikizine asla güvenemeyeceğine karar verdi. Birbirlerine bir dakika kadar konuşmadan baktılar. Saniyeler uzadıkça uzuyordu. Derken Guy Tom'a sağ elini uzattı. Tom rahatlayarak kardeşinin elini avucuna aldı. Guy'ın eli gevşek, eti de yüzündeki anlam kadar soğuktu. Kısa bir dokunuştan sonra elini Tom'un avucundan çekti ve onu arkasını dönerek masasına yürüdü. ''Lütfen otur Thomas'' dedi. Kardeşine bakmadan odanın öbür ucundaki yüksek arkalıklı bir iskemleyi işaret etmişti. ''Umarım ticaret yapmak için bu sulara gelmemişsindir.'' diye devam etti. ''Ama sahte bir at kullanman böyle bir şeyin mümkün olduğunu anlatıyor.'' Tom'un yanıt vermemesi üzerine yine devam etti. ''Seni uyarıyorum. Sorumlu olduğum ilk şey şirkettir.'' Böyle derken Allah'ın adını ağzına alırmışçasına huşuyla konuşmuştu. ''Londra'ya derhal bir rapor yollayacağım.'' Tom öfkelenmeye başladığını hissediyordu. ''Aman Tanrım, demek en önemli sorumluluğum bu.'' ''Biz seninle kardeş değil miyiz? Babamla Dorian'a neler olduğunu öğrenmek istemiyor musun?'' ''Babamın öldüğünden haberim var. Bugün limanda olan şirket gemisi bana Lord Charles'ın ve İngiltere'deki ağabeyimiz William'ın mektuplarını getirdi.'' Guy'ın William'ın ölümünden haberinin olmaması Tom'u rahatlattı. Guy tüy kalemi yerine bıraktıktan sonra devam etti. ''Babamın kendime göre yasını tuttuğumdan bu konuda söylenecek daha fazla bir şey yok.'' Dudaklarındaki anlam sertleşti. ''Zaten sen oldu bitti onun göz bebeğiydin. Benim onun gözünde fazla bir değerim olmadı hiç.'' ''Bu doğru değil Guy. Babam hepimizi eşit şekilde seviyordu.'' ''Öyle olsun.'' Guy omuzlarını silkti. ''Dorian'a gelince onun denizde kaybolduğunu ve boğulduğunu duydum.'' ''Hayır, boğulmadı.'' Tom sesini yükseltmemek için kendini güç tutuyordu. ''Müslümanların eline geçti ve köle olarak satıldı.'' Guy neşesiz bir gülüşle karşılık verdi. ''Sen de hep masallar uydurursun. Bu topraklarda majestelerinin konsolosu olarak en güvenilir haber kaynaklarına ulaşabildiğime güvenebilirsin. Tom kardeşinin sözlerinde samimi olmadığının farkındaydı. Ben oradaydım Guy, her şeyi gözlerimle gördüm. Guy masasının arkasına oturarak kalemle oynamaya, tüyüyle yüzünü kaşımaya başladı. Demek onun köle olarak satıldığını gözlerinle gördün dedi. Bunu önlemek için bir şey yapma işin ne kadar garip. Tom, yapma kendini beğenmiş herif diye gürledi. Müslüman korsanların eline düşüşüne tanık oldum. Kardeşimiz boğulmuş ya da ölmüş değil. Köle olarak satıldığını da kesinlikle biliyorum. Guy, elinde ne gibi bir kanıt var diye başladıysa da Tom birden masanın başına yürüyerek avuçlarını bunun üstüne çarptı. Hokkadaki mürekkep hızla püskürerek belgelerin üstünü lekeledi. Flor de la Mar'da esir ettiğimiz Arapların ifadeleri ve kendi gözlerimle gördüklerim bana yeter. Sana söylüyorum, Dorian hayatta. Bir ağabey ve bir İngiliz olarak senin görevinde onu bulmama yardım etmektir. Guy ayağı fırladı, yüzü kireç gibiydi, gözleri ateş saçıyordu. O kibirli ve küstah tavırlarına ne cesaret evime, benim bölgeme girer ve ne yapacağımı bana emredebilirsin diye bağırırken ağzından salyalar saçıyordu. Tanrı aşkına beni daha fazla kışkırtma Guy. Küçük kardeşimize karşı görevini yerine getirmezsen inan bana seni sırtında deri kalmayıncaya kadar kırbaçlarım. O günler çoktan tarihe karıştı Thomas Courtney. Burada patron benim. Majesteleriyle şirketin bu bölgedeki seçilmiş temsilcisiyim. Bana elini kaldırırsan daha ne olduğunu anlayamadan hapse atılırsın. Güzel gemine de el konulur. Guy öfkeden titriyordu. Caroline'a yaptıklarından sonra bana ahkam kesmeyi aklından bile geçirme. Caroline adını adeta bağırarak söylemiş, Tom da göğsüne bir kurşun yemiş gibi irkilmişti. Guy öfkeyle ağzından kaçırdığı şeyden ürkerek geri çekildi. Suçlama Tom'un aklını karıştırmıştı. Konuşmadan bakıştılar. Sessizlik arasında küçük bir ses ikisinin de bahçeye açılan kapının bulunduğu yana dönmelerine neden oldu. Orada bir kadın duruyordu. Üstünde Çin ipeğinden açık yeşil renkli, yakası kapalı bir elbise vardı. Bol etekleri ayak bileklerine kadar iniyor, yalnızca iskarpinlerinin ucu görünüyordu. Tom'a bir hayaletmiş gibi baka kalmıştı. Bir elini boğazına götürmüştü. Öbür eliyle de yanında sendeleyerek yürüyen çocuğun elini tutuyordu. Guy, burada ne işin var Caroline diye patladı. Konuklarım olduğu zaman buraya giremeyeceğini biliyorsun. Caroline sesler duydum diye geveledi. Saçları bukleler halinde tepesinde toplanmıştı. Ayrıca lüleler yanaklarına dökülüyordu. Ama Tom onun hasta yatağından kalkmış gibi sapsarı olduğunu gördü. Adımın seslenildiğini duydum dedi. Genç kadın hala Tom'a bakıyordu. Çocuğun giysisi bal peteği biçimli nakışlarla ve kurdelelerle süslüydü. Başı sarı buklelerle kaplıydı. Tom onun kusursuz pembe dudaklı melekleri andıran bir yüzü olduğunu görür gibi oldu. Çocuk kıkırdayarak Tom'u işaret etti. Bu adam kim? Guy, Christopher'ı buradan çıkar diye Caroline'a bağırdı. Hemen şimdi. Caroline onu duymamış gibi davrandı. Şaşkın bir tavırla, Tom, seni tekrar görmeyi hiç beklemiyordum dedi. Christopher genç kadının eline asılmıştı. Tom'a doğru kararsız bir adım atmaya çalıştı ama genç kadın onu geri çekti. Nasılsın Tom? Tom sağlığım yerinde dedi. Umarım seninki de öyledir. Caroline hastaydım diye fısıldadı. Diliyle dudaklarını ıslattı. Oğlumuzun, Christopher'ın kızararak geveledi. Doğumundan beri. Üzgünüm. Tom'un yüzünden esef olarak nitelenebilecek bir anlam gelip geçti. Ailen, annen, baban ve kız kardeşlerin nasıllar? Adlarını hatırlamak için belleğini zorladı. Agnes ve Sarah nasıl? Babam Bombay valiliğine atandı. Buradaki Zanzibar'daki konsolosluk işini Guy için o ayarladı. Genç kadın kendisine hala sert sert bakan kocasına çekingen bir bakış fırlattı. Annem geçen yıl koleradan öldü. Tom çok üzüldüm dedi. Çok hoş bir hanımdı. Teşekkür ederim. Caroline boynunu büktü. Kız kardeşim Agnes'la Bombay'da evlendi. Ama çok genç değil mi diye itiraz eden Tom'un Seraf'taki o yaramaz iki kız çocuğu hayalinde canlanmıştı. O artık çocuk değil, 17'sini doldurdu. Yine sustular. Guy karısı üzerinde otorite kurmaktan vazgeçmiş gibi koltuğunun içine çökmüştü. Tom dayanamayıp Caroline'ın eteklerine asılmış olan çocuğa baktı. Güzel bir çocuk dedi. Başını kaldırıp genç kadının yüzüne baktı. Caroline sorulmamış olan bir soruyu yanıtlar gibi, ''Evet, babasına benziyor.'' dedi. Tom gülen bebeğe yürüyüp onu kollarının arasına almamak için zor karşı konulur bir arzu duydu. Bu davranışı önlemek için bir iki adım geriye gitti. ''Caroline!'' Guy sertçe müdahale etti. ''Görülecek işlerim var. Lütfen Christopher'ı buradan götür. Caroline çökmüş gibiydi. Tom'un yüzünü incelerken bakışlarında umutsuz bir anlam şekillendi. Seni gördüğüme çok sevindim Tom dedi. Belki Zanzibar'dayken bizi tekrar görmeye gelirsin. Örneğin bir akşam bize buraya konsolosluğa yemeğe gelmez miydin? Bu soruyu özlem dolu bir tavırla sormuştu. Thomas'ın burada davetler kabul edecek kadar uzun kalacağını sanmıyorum. Guy yine ayağa kalkmıştı ve susması için onu uyarır gibi Caroline'a kaşlarını çatarak bakıyordu. Genç kadın, ne yazık dedi, öyleyse vedalaşalım. Ardından küçük çocuğu kucağına aldı. Hoşça kal Tom. Sen de hoşça kal Caroline. Genç kadın ipek eteklerini hışırdatarak kapıdan çıktı. Çocuk annesinin omzunun üzerinden ciddi bir yüzle Tom'a bakıyordu. Anne oğlun gitmesinden sonra iki kardeş de bir süre sessiz kaldılar. Sonra Guy oldukça soğuk bir sesle "Aileme yaklaşmayacaksın" diye uyardı. "Karımla bir daha konuştuğunu görmeye katlanamam. Bir zamanlar seni düelloya davet etmiştim. Eğer beni tahrik edersen bunu yine yaparım." "Seni öldürmek zorunda kalmak bana fazla bir zevk vermez. Sen asla iyi bir kılıç ustası olmadın Guy." Böyle derken William'ı düşünmüştü. Suçluluk duygusu hala kalbinde bir yaraydı. Devam etti. "Senin özel hayatına girmeye hiç niyetim yok. Bundan böyle yalnız iş konusunda görüşeceğiz. Kabul mü?" Guy, "Seninle aramda herhangi bir ilişkinin olması bana her ne kadar tatsız geliyorsa da aynı fikirdeyim" diye karşılık verdi. "İş konusuyla ilgili olarak sana aynı soruyu tekrar soracağım. Bu sularda herhangi bir şekilde ticaret yapmaya niyetleniyor musun? Limandan aldığım raporlara bakılırsa geminde ağır yük varmış. Şirketten ticaret lisansı aldın mı? Ticari mallar taşıyor musun?" "Londra'ya 8000 deniz mili uzaklıktayız. Beni ya da niyetlerimi İngiliz yasalarının sana verdiği yetkiyle sorgulama hakkım burada geçerli değil." Tom öfkesini güçlükle kontrol ediyordu. "Benim ilk kaygım Dorian. Onunla ilgili olarak Zanzibar Sultanı katında herhangi bir araştırma yaptın mı?" Guy telaşlandı. "Sultana böyle bir konuda başvuruda bulunmam için bir neden yoktu. Seni de bundan men ederim. Sultanla dostça ilişkiler kurmayı başardım. O şimdi İngiltere ile şirkete karşı olumlu bir tavır sergiliyor. Birisinin Prens El Malik'e karşı suçlamalarda bulunup bu olumlu havayı bozmasına göz yummak niyetinde değilim." Tom'un birden yüzü değişti. "Dorian'ı köle olarak satın alanın El Malik olduğunu nereden biliyordun? Ben senin yanında bu adı hiç ağzıma almadım ki." Guy şaşırdı ve uygun bir yanıt bulabilmek için birkaç saniye boyunca düşünüp durdu. "El Malik bu kıyıların koşulsuz hakimidir" dedi. "Bu durumda benim böyle düşünmem çok doğal." "Yapma Guy, senin hiçbir şey düşünmen doğal değil. Dorian'ın başına gelenler hakkında bildiğim bazı şeyler var. Bunların ne olduğunu bana söylemezsen kendim sultanla konuşmaya giderim." "Gitmeyeceksin." Guy ayağa fırladı. "Benim burada başardıklarımı yok etmene izin veremem."
"Beni durduramazsın."
"Dinle beni." Guy ses tonunu değiştirdi. "Pekala, sana gerçeği söyleyeceğim. Arapların elindeki kızıl saçlı bir çocuk hakkında ben de bazı söylentiler duydum. Tabii ki Dorian aklıma geldiği için sultan katında bir araştırma yaptırdım. Sultan da işin doğrusunu öğrenmek için Prens El Malik'e bir adamını yollayacağını vaat etti. Şimdi prensten haber bekliyorum."
"Öyleyse bana niçin yalan söyledin? Neden bunu bana daha önce söylemedin? Senin için zorla söyletmek durumunda bıraktın beni?"
"Seni iyi tanıdığımdan, fırtına gibi gidip sultanı kızdırmanı istemedim. Onunla aramdaki ilişki çok hassas."
Tom, "Bu araştırmayı ne zaman yaptın?" diye sordu.
"Senin bu işe burnunu sokmanı istemiyorum." Guy Tom'un ısrarına rağmen bu soruya cevap vermedi. "Her şey benim kontrolümde."
"Ne zaman?" dedim.
"Bir süre önce." Guy bakışını masanın üstüne dikti. "Araplarla yapılan işler zaman alır."
"Ne zaman?"
Tom yüzünü Guy'inkine yaklaştırdı. Guy, "Bu adaya yeni geldiğim zaman" diye itiraf etti. "Bir yıl önce."
Tom, "Bir yıl önce mi?" diye bağırdı.
"Bir yıl önce ha? İnan bana ben o kadar beklemeyeceğim. Hemen bugün sultana gidip bir cevap isteyeceğim."
"Guy, seni men ederim" diye bağırdı. "Ben konsolosum."
Tom dudak büktü. "İstediğini düşünebilirsin Guy. Ben buradan çıkar çıkmaz doğru kaleye gideceğim." Guy umutsuzluk içinde tehditlere başvurdu. "Davranışın hakkında Londra'da Lord Charles'a bir rapor yollayacağım. Limandaki şirket gemisi birkaç gün sonra İngiltere'ye doğru yola çıkacak. Lord Charles yani şirketin tüm öfkesine hedef edecektir."
"Savurabileceğin hiçbir tehdit beni Dorian'ı aramaktan alıkoyamaz. Sen istediğin raporları yolla Guy. Yanıt almam bir yıl ya da daha uzun sürecektir. O vakte kadar da ben yanımda Dorian'la 1000 mil uzakta olurum." Guy hemen bu evden çık diye bağırdı ve bir daha kapımdan içeri girme. Bu önerin çok hoşuma gitti. Tom şapkasını başına oturttu. Sana iyi günler dilerim. Arkasına bakmadan kapıya yürüdü. Guy arkasından, seni sultanın sarayına yaklaşmaktan men ederim. Senin münasebetsizin teki olduğunu, majestelerinin şirketin ya da bu hükümet dairesinin korumasında olmadığını ona hemen bildireceğim diye bağırırken sırıtıyordu.
42. ayrımın sonu. Sayfa 499.